Ayrım 13 ama 141. gece olunca söze başlamış. Bahtlarını yaşamak üzere oradan ayrılmışlar. Ve kan mekan yeni atı Kaatul'e binmiş, Bedevi Sabah da onu yürüyerek izlemekle yetinmiş. Çünkü ona dostluk ve itaat yemini etmiş ve de onu Tanrı'nın evi Kutsal Kabe üzerine yemin vererek sonsuza kadar efendisi olarak tanımış bulunuyormuş. Bundan sonra onlar için serüvenlerle ve yiğitliklerle hayvanlara olduğu kadar haydutlara da karşı mücadeleyle geçecek, avlanma ve yolculukla vahşi hayvanlara kurdukları tuzaklarla bezenmiş, kabilelerle savaşmak ve ganimet toplamakla dolu bir yaşam başlamış. Böylece canları pahasına sayılamayacak kadar çok hayvanı bakıcılarıyla birlikte, atları esirleriyle ve çadırları halılarıyla birlikte toparlamışlar. Ve kan mekan, yoldaşı Sabah'ı akınlarında önlerine katıp götürdükleri tüm ganimetlerle ilgili genel gözetmen olarak görevlendirmiş. Dinlenmek üzere ikisi birlikte bir yere oturdukları zaman birbirlerine bir yeğeni Talih'in kudretinden, diğeri yeğeni Necma'dan söz açarak aşk acıları ve umutlarını anlatırlarmış. Böylece 2 yıl gibi bir zaman geçmiş. Şuracıkta size genç kan mekanın başından geçen binlerce serüvenden birini anlatayım. Bir gün kan mekan atı Kaatul üzerinde sadık adamı Sabah ile birlikte bir serüvene atılmış bulunuyormuş. Sabah önde gidiyor ve yalın kılıcı elinde zaman zaman gözlerini mağara ağzı gibi açarak çölde tam bir ıssızlık olduğu halde dehşetli haykırışlarla bağırıyor ve yol açın, sağdan soldan yol açın diyormuş. O sırada avladıkları bir karacayı kızartarak yiyip kaynağın serin ve yeğeni suyunu içtikten sonra yola koyulmuş ve bir süre sonra altında yeşil bir çayırın bulunduğu ve dişi ve erkek develerle koyunların, ineklerin ve atların otladığı bir tepeye ulaşmışlar. Biraz ötede bir çadır altında sessizce oturan silahlı köleler bulunuyormuş. Bunu gören kan mekan, Sabah'a sen burada kal, ben kendi başıma gidip bütün sürüyü ve köleleri ele geçireceğim demiş. Ve bu sözleri söyleyip atının üzerinde tepeden aşağı tıpkı çatlayan bir buluttan ansızın çıkan bir yıldırım gibi dört nala inmiş ve şu savaş ezgisini söyleyerek kölelerle hayvanların üzerine saldırmış. Ömer Ünneman'ın ırkındanız biz. İstikbali yüce yiğit kişileriz. Bizler savaş günü gün doğarken düşman kabilelerin yüreğine vuran soylu kişileriz. Güçsüzleri güçlülere karşı koruruz. Mızraklarımızın bezeği olarak yendiklerimizin kellesini kullanırız. Kellelerinizi koruyun ey düşman bildiklerimiz. Yiğitler geliyor. İstikbali yüce Ömer Ünneman'ın ırkından. Bunu gören ürkmüş köleler tüm çöl Araplarının ansızın saldırdıklarını sanarak büyük feryatlar koparmaya, yardım istemeye koyulmuşlar. Bunun üzerine çadırlardan sürülerin sahipleri olan 3 savaşçı çıkmış. Atlarına sıçrayıp kan mekan ile karşılaşmak üzere ileri atılmışlar. Bir yandan da Kaatul atın hırsızı bu, sonunda onu bulduk, saldırın hırsıza diye haykırıyorlarmış. Bu sözleri duyunca kan mekan onlara gerçekten Kaatul at bu ama asıl hırsız sizlersiniz orospu çocukları diye haykırmış. Ve Kaatul'un kulağına eğilerek onu yüreklendirecek sözler söylemiş. Ve Kaatul av üzerine atılan bir canavar gibi sıçramış ve kan mekan mızrağını bir zafer oyunu oynarcasına kullanmış. Ve önüne ilk çıkanın karnını delen mızrak ardından ucunda bir böbrek olduğu halde dışarı çıkmış. Aynı olay öteki 2 atlının da başına gelmiş ve karınlarını delip geçen mızrak artlarından çıkarken birer böbrekle donanmış. Sonra kölelere doğru dönmüş ama bunlar efendilerinin başına gelenleri görünce yerlere kapanmışlar ve canlarının bağışlanmasını dilemişler. Kan mekan da onlara haydi kalkın, hiç vakit geçirmeden önüme düşerek bu sürüleri sürüp onları benim çadırlarımın ve kölelerimin bulunduğu falan yere yöneltin demiş. Önünde hayvanları ve köleleri güderek yolunu sürdürmüş ve buyruklarına uyarak savaş süresince yerinden kıpırdamamış olan yoldaşı Sabah'ın çabucak yanına ulaşmış. Önlerinde köleler ve sürüleriyle böylece yol alırlarken ansızın karşıdan bir toz bulutunun yükseldiğini görmüşler. Toz dağılınca bunun Konstantiniyye Rumlarının giysileri içinde silahlı 100 atlı olduğunu anlamışlar. Bunu gören Kanmakan sabaha "Sen sürüleri ve köleleri gözet. Bu inançsızlara karşı ben tek başıma savaşacağım." demiş. Bedevi de hemen uzağa bir tepenin ardına çekilmiş ve verilen buyruktan başka bir işle uğraşmamış. Ve Kanmakan tek başına Rum atlılarının üzerine atılmış. Bunlar hemen onun dört yanını sarmışlar. Bunun üzerine başlarındaki komutan ona doğru ilerleyerek "Ey güzel genç kız, gözlerin tatlı, yanakların parlak ve çiçek gibi taze olduğun halde bir savaş atının dizginlerini böylesine ustaca kullanmasını bilen ey güzel genç kız, sen kimsin? Yaklaş da seni dudaklarından öpeyim. Sonrası da gelsin. Gel, seni kabilelerin dolaştığı tüm bu toprakların ecesi yapayım." demiş. Bu sözleri duyan Kanmakan büyük bir utancın yüzünü bürüdüğünü duyumsamış ve "Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun ey köpeoğlu köpek? Eğer yanaklarımda tüy yoksa kollarım sana haddini bildirecek güçtedir. Ey savaşçılardan genç kızları ayırt etmeyi bilemeyen kör Rum!" diye haykırmış. Bunun üzerine 100 atlının komutanı Kanmakan'a daha da yaklaşmış ve gerçekten teninin tatlılığı ve beyazlığına karşın yanaklarındaki yeni çıkmış tüylerin kadifemsi görünümünü fark etmiş ve gözlerindeki alevden kolayca alt edilemeyecek bir savaşçı ile karşılaştığını anlamış. Bunun üzerine 100 atlının komutanı Kanmakan'a "Bu sürü kimin ve sen de böyle küstah ve meydan okur bir tavır takınmış nereye gidiyorsun? Kendi rızanla teslim ol yoksa ölürsün." diye haykırmış. Sonra mahiyetindeki atlılardan birine genç adama yaklaşıp esir almasını buyurmuş. Ama atlı Kanmakan'ın yanına henüz ulaşmışken Kanmakan kılıcının bir vuruşuyla sarığını, başını ve gövdesini ve de eğriyle atının karnını ikiye ayırmış. Sonra yaklaşan ikinci, üçüncü ve dördüncü atlılar da aynı kaderle karşılaşmışlar. Bunu gören 100 atlının komutanı atlılarına geri çekilmelerini buyurmuş ve Kanmakan'ın çok daha yakınına gelerek "Güzel bir genç olduğun kadar yiğit bir savaşçısın sen ey delikanlı. Ben yiğitliği tüm Rum ülkelerinde ünlenmiş Kahrudaş, cesaretine duyduğum saygıyla seni bağışlamak istiyorum. Barış içinde geri çekilirsen güzelliğinin hatırı için öldürdüğün adamlarından dolayı seni bağışlarım." diye haykırmış. Ama Kanmakan ona "Kahrudaş değil, kim olursan ol, beni ilgilendirmez. Önemli olan senin bütün bu sözleri bir yana bırakıp benim mızrağımın ucunu denemendir. Ve de bil ki sen Kahrudaşsan ben de Ömer-ün Neman'ın oğlu Davül Mekan'ın sülbünden gelme Kanmakan'ım." diye haykırmış. Bunu duyan Hristiyan ona "Ey Davül Mekan'ın oğlu, babanın savaş alanlarındaki yiğitliğini gördüm. Sen de görüyorum ki babanın kuvvetini tam bir zarafetle birleştirmişsin. Tüm ganimetlerini toplayarak çek git öyleyse. Bu bana zevk verecektir." demiş. Ama Kanmakan ona "Ey Hristiyan, atımın dizginini çekip geri dönmek benim adetim değildir. Kolla kendini." diye haykırmış. Bunu söyledikten sonra sahibinin ne istediğini anlayan atı Katul'u okşamış, o da kulaklarını düşürerek kuyruğunu kaldırarak ileri atılmış. Bunun üzerine iki savaşçı dövüşmeye başlamışlar. Atları da boynuzlarıyla çatışan iki koç gibi ya da göğüs göğüse gelen iki boğa gibi karşılaşmış. Ve karşılıklı geliştikleri birkaç hamle sonuçsuz kalmış. Sonra ansızın Kahrudaş tüm gücüyle mızrağını Kanmakan'ın göğsüne fırlatmış. Ama Kanmakan atının kıvrak dönüşüyle zamanında sakınmayabilmiş ve sert bir dönüşle kolunu gerip mızrağını ileri atmış. Bu vuruşla Hristiyan'ın karnı delinmiş ve mızrağın ucu ardından ışıldayarak çıkmış. Ve Kahrudaş artık inançsız savaşçılar arasında bir daha sayılmayacak hale gelmiş. Bunu görünce Kahrudaş'ın atlıları atlarının hızlarına güvenerek kaçıp onları maskeleyen toz duman içinde gözden kaybolmuşlar. Bunun üzerine Kanmakan yerde uzanan ölüler üzerinde mızrağının kanını silerek sabaha sürüleri ve köleleri öne sürmesini işaretle anlatarak yeniden yola koyulmuş. Ve işte tam bu serüvenden sonra adından söz edildiğini çok işittiği çöllerin gezgin zenci kadınına rastlamış. Bu kadın kabileden kabileye dolaşarak çadırlar altında, öyküler ve yıldızlar altında destanlar anlatırmış. Kanmekan da ona çadırında kalarak kendisine hoşça vakit geçirtecek ve gönlünü ferahlatarak ruhunu şenlendirecek bir öykü anlatmasını rica etmiş. Yaşlı gezgin kadın dostlukla ve saygıyla cevabını vermiş. Sonra hasır üzerinde onun yanına oturarak kendisine şu öyküyü anlatmış. Haşhaş Yutan'ın öyküsü. Bil ki kulağımın hoşlaştığı en güzel öyküyü ey efendim bana haşhaş yutanlar arasından bir haşhaş yutucu anlatmıştır. Bir zamanlar bakirelerin etine tapınan bir adam vardı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 142. gece olunca demiş ki bir zamanlar bakirelerin etine tapınan bir adam vardı ve tek kaygısı buydu. Ama bu etin değeri hele seçilmiş ve ısmarlanmış olunca çok yüksek olduğundan ve hiçbir servet sonsuza dek dayanamayacağından söz konusu adam bu konuda durmayı bilememiş ve kendini arzularının ölçüsüzlüğüne kaptırmış ve de her yanlış davranışta sadece aşırılık kınanır olduğundan sonunda tam bir iflasa sürüklenmiş. Günün birinde sırtında kötü giysilerle ve çıplak ayaklarla çarşıda yürüyüp yiyeceği ekmeğini dilenirken ayağına bir çivi batmış ve oldukça fazla kanını akıtmış. Bunun üzerine yere oturmuş ve kanını durdurmaya ve ayağını bir bez parçasıyla sarmaya çalışmış. Ama kan durmadığından kendi kendine hamama gidip ayağımı yıkayıp suya daldırayım herhalde iyi gelir diye düşünmüş. Ve hamama gidip fakirlerin ortaklaşa yararlandığı ama yine de temiz ve aydınlık olan bölümüne girmiş. Ve orta havuzun yanına oturan bir adam dişleri arasında bir şeyler geveliyormuş. Yaralı kişi ötekinin çiğneyip durmasından çok etkilenmiş. O da ağzına bir şeyler alıp çiğnemek için büyük bir arzu duymuş. Bunun üzerine yanındaki adama "Komşum, sen ne çiğniyorsun?" diye sormuş. O da kendisini kimsenin duymasını istemediğinden alçak bir sesle "Sussana sen, haşhaş bu. İstiyorsan sana bir parça verebilirim." demiş. O da "Kuşkusuz, zaten çoktandır tatmak istiyordum." demiş. Bunun üzerine haşhaş çiğneyen kişi ağzından bir parçasını çıkarıp yaralıya vermiş ve "Tüm kaygılarından kurtulacaksın." demiş. Adamımız parçayı almış ve çiğneyip sonra da tamamını yutmuş. Ve haşhaşa alışkın olmadığından ilacın kanda dolaşıp beyne ulaştığında yarattığı etkiyle ilkin görülmedik bir neşeye kapılmış. Ve hamamda müthiş kahkahalar koparmış. Birkaç dakika sonra mermerin üzerine çökerek en hoşlarından birini şimdi anlatacağım sanrıların tuzağına düşmüş. İlkin kendini korkunç bir tellağın ellerinin egemen bulunduğu ve iki berbat zencinin kişiliğine tümüyle sahip olduğu bir çıplaklık içinde ve kendini bu ellerin elinde bir oyuncak gibi görmüş. Onu her anlamda elle yoklayarak boğum boğum parmaklarını etlerine daldırarak ama son kertede ustaca evirip çevirmişler. Beceriyle bedenini ovuşturmak için karnına dayadıklarında dizlerinin ağırlığıyla inlemiş. Bunu izleyerek onu bakır leğenlerde büyük bir rahatlık sağlayarak yıkamışlar ve gövdesini bitkisel liflerle ovuşturmuşlar. Sonra iri kıyım tellak bedeninin nazik yanlarını yıkamak istemiş. Ama bu onu çok huylandırdığından bu işi kendim yapacağım demiş. Yıkanma faslı bittikten sonra iri kıyım tellak başını, omuzlarını ve belini yasemin gibi bembeyaz havlularla sarmış ve ona "Şimdi efendim, seni bekleyen karının yanına girme zamanıdır." demiş. Ama o "Hangi karım ey tellak? Ben bekar bir kişiyim. Böyle saçmalaman yoksa haşhaş yutmuş olmandan falan mı geliyor?" diye haykırmış. Ama tellak "Böyle şakalar yapmaktan vazgeç. Haydi, sabırsızlıkla beklemekte olan karının yanına gidelim." demiş. Ve onun omuzlarına ipekten büyük siyah bir örtü koyarak sırf şaka olsun diye iki zenciyi omuzlarından tutup zaman zaman kıçını gıdıklayarak ilerlerken önden yürüyüp yol açmış. Adam da kendini tutamayarak gülüyormuş. Böylece onunla birlikte yarı karanlık, sıcak ve tütsüyle kokulandırılmış bir salona ulaşmışlar. Salonun ortasında içine tatlılar, şerbetler ve meyve doldurulmuş bir tepsi ve çiçek dolu vazolar varmış. Onu bir abonoz tabureye oturttuktan sonra tellak ile iki zenci çekilme izni isteyip gözden kaybolmuşlar. O sırada genç bir oğlan çocuğu içeri girip ayakta dikilmiş ve ona "Ey zamanın şahı, ben senin kölenim" demiş. O ise genç oğlanın inceliğini aldırış etmeden tüm salonu sarsan müthiş bir kahkahayla gülmüş. Ve vallahi buraları hep haşhaş yutanlarla dolu yerler. İşte birisi de beni şah yerine koyuyor diye düşünmüş. Sonra dönüp oğlana "Sen buraya yaklaş bakayım. Bana kırmızı ve sulu bir karpuz kesip yarısını getir. Benim en çok sevdiğim şeydir bu. İçimi ferahlatacak bir karpuzdan değerli şey yoktur" demiş. Genç çocuk hayran olunacak dilimler halinde kestiği karpuzu ona getirmiş. Bunun üzerine çocuğa "Artık sen git bakalım. Senin burada işin kalmadı. Koş git, bana güzel bir karpuzla iyi gidecek en iyi cinsten bakir et bul" demiş. Çocuk da gözden kaybolmuş. Ve hemencecik salona gepegenç bir kız girmiş. Ve kız henüz çocukluktan kurtulmamış olduğundan ancak belirmiş olan kalçalarını kıvırarak ona doğru yürümüş. O da bu görüntü karşısında neşeyle burnundan solumuş. Küçük kızı kollarını alarak kalçalarının arasına oturtmuş ve şehvetle öpmüş. Onu biraz aşağı kaydırarak erkeklik organını çıkarmış ve kızın eline vermiş. Kim bilir daha neler yapacakken birdenbire yoğun bir soğukluk duyarak düşünden ayılmış. Ve hemen o anda bütün bunların haşhaşın beyninde yarattığı etkiden ortaya çıktığını düşünüp hamamda tüm yıkananların yöresini sararak gırtlaklarını yırtarcasına ve ağızlarını fırın gibi açarak güldüklerini görmüş. Birbirlerine çıplak ve havaya alabildiğince dikilmiş, adeta bir eşeğin ya da bir filinki kadar müthiş görünen zebbini gösteriyor ve içi soğuk suyla dolu kovalarla onu ıslatıyor ve hamamda yıkananlar arasında adet olduğu gibi kıyaslama yoluyla organlarından söz edenlerin yaptıkları türden şakalar yaparak ona takılıyorlarmış. Bunu görünce zihni karmakarışık olmuş ve beline havlusunu sarıp gülenlere şikayet eder gibi bir sesle "Tam da her şeyi yerli yerine koyacakken neden kızı alıp götürdünüz ey saygın kişiler?" diye sormuş. Bu sözleri duyunca yöresindekiler neşeyle tepinmiş ve el çırpmışlar ve ona "Ey haşhaş yutucu, yuttuğun otun etkisiyle sadece havayla çiftleştiğin halde hala da uyumsuz sözler söylemekten utanmıyor musun?" diye haykırmışlar. Zenci kadının bu sözlerini duyan Kanmekan artık daha fazla dayanamamış ve öylesine gülmüş ki neşeden katılmış kalmış. Sonra da zenci kadına "Bu ne hoş öykü böyle? Lütfen kulaklara hoş gelen ve ruhu şenlendiren bu öykünün gerisini bana hemen anlat" demiş. Zenci kadın da "Kuşkusuz efendim, öykünün sonu öylesine güzeldir ki gerçekte işittiğin bölümü sana unutturur ve öylesine temiz, tatlı ve gariptir ki sağırlar bile zevkten sıçrarlar" demiş. Kanmekan da "Aa, öyleyse sözünü sürdür, sonsuz bir hayranlık içindeyim" demiş. Tam zenci kadın öyküsünün sonunu anlatmak üzereyken Kanmekan atlı bir ulağın gelerek çadırının önünde durduğunu görmüş. Ulak atından inmiş, yanına gelerek selam vermiş. Kanmekan da onu selamını almış. Bunun üzerine ulak ona, "Efendim, ben Vezir Dendan'ın dört bir yana salıp 3 yıldan beri Bağdat'tan uzakta bulunan genç emir Kanmekan'ın izini buldurmaya çalıştığı 100 ulaktan biriyim. Zira Büyük Vezir Ömer Ünneman'ın tahtını zorla ele geçirenlere karşı tüm orduyu ve tüm halkı ayaklandırmakta başarı gösterdi ve zorbayı yakalattı ve yer altının en derin yerinde bir zindana kapattı. Ve şimdi açlık, susuzluk ve utanç onun canını çıkarmış olmalı. Acaba efendim bana tesadüfen babasının tahtındaki hakkı elinden alınmış olan Emir Kanmekan'ı bir gün bir yerlerde görüp görmediğini söyler misin?" demiş. Anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görerek yavaşça susmuş. 13. ayrımın sonu, sayfa 125.